Ayrım 16. Sayfa 160. Kısa bir süre sonra Orlando günlük hayata sanki daha önce de uzun bir süre burada yaşamış gibi alışmıştı. Gün namaz vakitlerine uygun olarak eşit olmayan 5 parçaya bölünmüştü. Güneş doğmadan önce müezzin günün ilk ezanını okuyordu. Acemiler günlük işlerde çalışırken 7 iç çemberin kardeşleri özel bir salonda ders görüyordu. Öğle namazı ile günün bu kısmı son buluyordu. Günün ikinci kısmı öğle yemeğine ve sıcağın en şiddetli olduğu dönemlerde istirahate ayrılmıştı. İkindi namazı ile akşam namazı arasındaki zaman dilimi ise dövüş sanatlarının öğrenimine ayrılmıştı. Kalede yeterince büyük bir alan bulunmadığı ve uygun bir düzlüğün ancak çok uzaklarda bulunması nedeniyle dövüş talimleri dar bir alanda yapılıyordu. Aşağı şehre inen düz bir yol okçuların talimine ayrılmıştı. Kale duvarlarında ise aşağı kızgın katran dökmekten, yukarı dayanan merdivenleri geri itmeye kadar tüm savunma teknikleri ayrı ayrı uygulanıyordu. Yakın dövüş sanatının uygulandığı alan büyük duvarın gölgesinde kalıyordu. Ona 10 adım büyüklüğünde kum kaplı bir kare, orta noktayı teşkil ediyordu. 18 kişiydiler. Tümü de civar vadilerden gelen cesur adamlardı. "Sen," dedi Elhadi, alnına beyaz bir bez bağlanmış olan sakallı adama. Hava koşullarının etkisiyle yıpranmış teni neredeyse siyah denebilecek kadar koyuydu. Burnunun üzerinde büyük bir yara izi göze çarpıyordu. "Bana karşı dövüşeceksin." Elhadi ona talimlerde kullanılan tahta hançerlerden birini fırlattı. Sakallı adam Mekke'ye doğru eğilerek sessizce dua etti. Gözleri savaş coşkusuyla ışıldıyordu. "Gel bakalım, dişleri sökülmüş zehirli yılan, bakalım hala ısırabiliyor musun?" Diğer adamlar güldüler. Elhadi'den daha iri yapılı olan Nizari gözünü bile kırpmadan ileri atıldı. Ancak onu ayakta bekleyen Elhadi yıldırım hızıyla eğildi, üzerine doğru koşan adamı omuzlarından kavrayarak üzerinden aşırdı ve neler olup bittiğini bile anlamasına izin vermeden göğsünün üzerine diz çöktü. "Seni benim kuvvetim değil, aksine kendi saldırının şiddeti mağlup etti," dedi sonra. "Sana hakaret eden sözlerimi unut. Alay ve hakaret de birer silahtır. Bir yılan yakalamak isteyen biri önce onu kışkırtmalıdır. Hiçbir şey insanın gözünü nefret kadar kör etmez. Çünkü nefret bakışı bulandırır, öfke ise keskinleştirir. Kavgadan önce dua etmekten de vazgeç. Düşmanının karşısına çıktığın zaman aklından şunları geçir. Seninle dövüşmek istiyorum. Seni öldürmek istiyorum." Sonra nizarilere rakibin gözlerine nasıl kum savrulacağını, bir tekmenin gereğinde sıkı bir yumruktan nasıl daha etkili olabileceğini, basit bir sopanın nasıl ölümcül bir silaha dönüştürülebileceğini gösterdi. "Doğanın zehirlerinden daha etkili bir zehir yoktur," diye anlatıyordu. "Doğanın silahlarından daha iyi bir silah yoktur. Bir sansarın bıçağı var mıdır? Hayır, ama daima ısırmaya hazır, sipsivri, tam 3 düzine hançere benzer dişi vardır. İyi bir ısırık, iyi bir yumruktan çok daha etkilidir. Rakibine istediğin kadar sert bir yumruk at, onu fazla etkileyemezsin. Buna hazırlıklıdır. Ama onun kulağını, göğüs ucunu veya bir parmağını ısırıp koparırsan, dehşetten donup kaldığını görürsün." Elhadi, bir başka nizariyi de silahsız dövüşe davet etti. Bu adam başarılı bir güreşçiydi. Elhadi, kısa bir mücadele sonrasında sırt üstü yere serilmişti. Nizari iri cüsseli bir adamdı. Kolları onu birer mengene gibi kavramıştı. Ter içinde kalmış yüzlerinin arasındaki mesafe sadece bir karıştı. Elhadi ansızın onun ağzının tam ortasına okkalı bir tükürük fırlattı. Adam tiksintiyle başını yana çevirince bu kez de ona müthiş bir kafa attı. Kendine gelebilmesi için güreşçinin başından aşağı birkaç kova soğuk su dökmek gerekmişti. "Beni affet," dedi Elhadi. "Yaptığım dürüstlüğe yakışan bir davranış değildi. Ama hangi yöntemle olursa olsun mutlaka kazanmak zorundayız. İmparatorun şövalyeleri ve halifenin savaşçıları silahlarını eski, saygıdeğer geleneklere uyarak kullanıyorlar. Tüm hamleleri satranç oyunundaki gibi önceden hesaplanmıştır. Bu eski kurallara aldırış etmeden satranç taşlarını elinin tersiyle tahtadan aşağı süpüren bir kimse yenilmez olacaktır. Evet, bu barbarca bir savaş tekniği. Ancak rakibinin ne yapacağını kestiremeyen düşmanın yüreğini korkuyla dolduracaktır. Asla senden beklenen şeyi yapma. Düşmanın savaşmak istiyorsa onun yolundan çekil. Onu güvende olduğuna ikna et. Sonra da en dehşetli, en beklenmedik saldırınla ödünü kopar. Her şeyden önce uyanık ol. Düşmanı uyurken doğrulan bir adam, düşmanı uyanırken çoktan ayaktadır. Orlando bu eğitimi büyük bir dikkatle takip ediyordu. Acaba fedailerin sırlarının anahtarları burada mı gizliydi? Üstünlükleri bu özel savaş ahlakına mı dayanıyordu? Talimden sonra birlikte büyük caminin arkasındaki şadırvanın başına gittiler. Adamlar terden sırılsıklam kesilmiş elbiselerini çıkardılar. Sıcak tenlerinin üzerinde suyun serinliğini hissediyorlardı. Kasları gevşemeye başlamıştı. Kıllarla kaplı göğüslerine ve bacaklarının üzerinde su damlaları ışıldıyordu. Bir çocuk havuzunda olduğu gibi gülüyor, eğleniyor, birbirlerinin üzerine su sıçratıyorlardı. Ani sessizlik işte bu yüzden daha da ürkütücü olmuştu. Kurnalardan birinin üzerine eğilmiş olan Orlando, omuzlarına dökmek için iki eliyle birden su almakla meşguldü. Doğrulduğu zaman tüm bakışların üzerine dikilmiş olduğunu hissetti. Adamların bakışlarında şaşkınlıkla karışık bir korku vardı. Orlando'nun ilk düşüncesi şuydu: "Bir hata yaptım." Elhadi ona yaklaştı. Orlando'yu omuzlarından yakaladı ve geriye döndürdü. Bu arada diğerleri de yaklaşmışlardı. Birlikte sırtını incelediler ve sanki bir şeyi silmek istermiş gibi derisini ovaladılar. "Hatam annabiyin," dedi Elhadi. Sesinde bir saygı ifadesi vardı. "Peygamber mührü." "Evet, gerçekten de. Sırtında peygamber mührü taşıyor." "Hatam annabiyin. Böyle bir şey nasıl olabilir?" "Kendi gözlerinle gördün mü?" diye sordu Kuaim. "Allah şahidimdir," diye karşılık verdi Elhadi. Omuzlarının arasında peygamber mührünü taşıyor. "Tuhaf tesadüfler vardır," dedi dağın yaşlısı. "Böylesine alışılmadık bir doğum lekesi, üstelik de tam doğru yerde, bir tesadüf olamaz. Bu Tanrı'nın bir inayeti." "Öyle olduğunu kabul etsek bile," dedi dağın yaşlısı, "bu işareti neden ancak şimdi görüyoruz? Daha önce 8 ay boyunca Alamut'ta yaşamıştı. Bu 200 günden fazla eder ve bu zaman zarfında kimse onu fark etmemişti. Neden? Yoksa o dönemde hepinizi körlük mü vurmuştu?" "Haklısın," dedi Elhadi. "Nasıl oldu da mührü göremedik? Bu ancak bir şekilde mümkün olabilir." "Nasıl?" "O zamanlar sırtında peygamber mührünü taşımıyor olmasıyla. Acaba bir yara ya da bir çıban böyle bir işarete neden olabilir mi? Muhammed ve eski yazıların peygamberleri aktarılan geleneklere göre bu mühre doğuştan sahiptiler. Fedailerden kim onu iyi tanıyor?" "Ali onun arkadaşıydı. Ancak El İskenderiye'de öldü." "O av kazasından sonra yaralarıyla Zayd'e ilgilenmemiş miydi?" "Doğru, av kazası. Yabancı yaralanmıştı. Zayd'e'nin onu incelemesi gerekiyor." "Peki kadının onu incelemesi gerektiğini yabancıya nasıl anlatacağız?" "Bir yolunu bulursunuz artık." Alamut'ta iki hekim bulunuyordu. Sakallı Ebu Nacah ve savaşçıların sert dünyasında bir iyilik meleği olarak bulunan Zayd'e. 50'li yaşlarında bulunuyor olmasına rağmen hala çekici bir kadındı. Etrafına doğal bir asalet parıltısı saçıyordu. Efendi anlamına gelen isminin hakkını veriyordu. "Alamut'ta bir kadın mı?" diye sordu Orlando şaşkınlıkla. "Madiyat as-Salam, eşiğinden hiçbir peçelinin geçemediği barış yeri anlamına geliyor sanıyordum." "Zayd'e bir peçeli değil," dedi ona Ebu Nacah. "O El-Hurra soyundan. Soylu ve özgür bir kadındır. Şairlerimiz El-Hur kelimesini sık sık kartal anlamında kullanırlar. Zayd'e de işte bu türden bir insan." "Peki neden peçeli değil?" "Çünkü peçesini çıkaralı çok oldu." "Çıkarmak mı?" diye sordu Orlando şaşkınlıkla. Arap Yarımadası'nın kabileleri genellikle cinsler arasında bir ayrım yapmaz. Oğlanlar ve kızlar birlikte büyür. Aynı oyunları oynar. Ancak adet kanamasının başlamasıyla beraber kızlar oğlanlardan ayrılır ve yüzleri peçeyle örtülür. Bu aslında sadece onların doğurganlığıyla ilgili bir durumdur. Kanamanın nihai olarak sona ermesiyle birlikte kadınlar peçeyi çıkarmakta ve erkeklerin arasına karışmakta özgürdür. Çoğu bunu alışkanlıktan ötürü veya eski güzelliklerini yitirmiş olmanın utancıyla yapmaz. "Tuhaf." "Tuhaf olan nedir?" diye sordu Orlando. "Sana Zayd'e'nin kim olduğunu açıklamak zorunda kalmam." "Onunla hiç karşılaşmamış mıydın?" "Unutmuşum." "İnsan Zayd'e gibi bir kadını nasıl unutabilir?" Orlando, Zayd'e ile büyük kapının yanındaki ahırda buluşmuştu. İki at uşağı genç bir aygırı yere yatırmıştı. Zahide onunla yumuşak, yatıştırıcı bir sesle konuşuyor, alnını yavaşça okşuyordu. Orlando atın korkusunun uçup gitmesini şaşkınlıkla izledi. Artık hiçbir direniş göstermiyordu. Hatta kadın hızlı hareketlerle sağrısındaki iltihaplı bir yarayı yardığı zaman kılını bile kıpırdatmadı. Zahide yarayı yıkadı ve üzerine kükürt tozu serpti. O aslında bir hekimden ziyade bir baytar diye takdim etti onu Ebu Necah. Hayvanlarla konuşabildiği söyleniyor. Daha geçenlerde yarı ölü bir vaşağı tekrar yaşama döndürdü. Zahide doğrulmuştu. Orlando'ya elini uzatarak şöyle dedi. Hayvanlara gitmek, onları anlamak demektir. Birbirlerinden ilk bakışta hoşlanmışlardı. Muharrem gününde Orlando beyaz eve çağrıldı. 12 adam bir kez daha onu bekliyordu. Son gerçeğin bilgeleri El Kaşf El Akbar. Hazim Orlando'yu kapıda karşıladı. 7 yüksek kitaba açılan kapı önünde duruyor dedi ona. Elinin başarıyla kullandığı hançer ruhunun silahı oldu. Orlando'ya berraklık kardeşlerinin yani İhvan As-Safa'nın beyaz elbisesi giydirildi. Hristiyan vaftiz ismi olan Adrian, Müslümanlara has Adnan ismine dönüştürüldü. Tören sadece birkaç dakika sürmüştü. Orlando, tapınak şövalyesi olmak için katlandığı uzun ve zorlu töreni düşündü. Peygamberin torunlarının torunları akla ve mantığa önem veriyorlardı. Mucize denen olay onlara yabancıydı. Orlando, 3. kitabın talebesi olmuştu. 3. derecenin kardeşlerine Refik, 4. dereceninkilere ise Dayı ismi veriliyordu. Bir üst mertebe Büyük Dayı unvanıydı. 6. mertebeye ancak birkaç seçilmiş ulaşabiliyordu, 7. mertebe ise Kuaime mahsustu. İhvan As-Safa mensupları silah hizmetinden muaftı. Ortak yemek saatleri ve namaz dışında kalenin diğer sakinleriyle pek az görüşüyorlardı. Birbirlerine karşı bile oldukça mesafeliydiler. Orlando yukarı şehirde bulunan bir eve taşınmıştı. Bir arı kovanının hücreleri gibi birbirlerine yapışmış olan binalar Arapça yıldız isimleri taşıyordu. Orlando Aldebaran ismini taşıyan iki katlı iç avlulu evin üst katında yaşıyordu. Odalar küçük ama temiz ve aydınlıktı. Zemin tahtalarının üzerine koyun pöstekileri serilmişti. Duvarlardaki nişler dolap ve raf görevi görüyordu. Her ikisi de bakırdan yapılmış olan alçak bir sehpa ve bir mangal odadaki tek mobilyayı teşkil ediyordu. Yağlı parşömenle kaplanmış olan pencereden aşağıdaki vadinin ta uzaklarına bakmak mümkündü. Avludaki sarnıcın suyu serin ve berraktı. Caminin yanındaki şadırvanda erkekler günde 5 kere yıkanıyordu. Yemekler büyük bir salonda beraber yeniyordu. Akşam namazından sonra yenilen yemeğe Kuaim dışında kalede yaşayan tüm erkekler katılıyordu. Yemek pek çeşitli olmasa bile iyi ve doyurucuydu. Genellikle koyun ve keçi eti yeniyor, arada sırada kar tavuğu ve dağ kemirgenleri gibi av etleri de sofrayı süslüyordu. Yemek sırasında kütüphanenin kambur parşömen kesicisi, coşkulu jest ve mimiklerle süslediği hikayeler anlatıyordu. Bazen ayak parmaklarının ucuna kalkarak dev rolü yapıyor, bazen de iyice ezilip büzülerek bir cüce veya kurbağa oluyordu. Gözlerini deviriyor, kollarını sallıyor, bir aslan gibi kükrüyordu. En komiği ise güzel sevgili rolüne bürünmesiydi. Günahkarlar köyünün hikayesini biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? O halde kimin görmek için gözleri varsa o görsün, diyor ve devam ediyordu. Babasının ülkesini dolaşan Harun Ür-Reşid, günün birinde sadece körlerin yaşadığı bir vadiye gelmiş. Bu insanların çocukları dünyaya kör olarak geliyormuş. Onlara as-sabbabun, günahkarlar deniliyordu. Ataları Tanrı'ya karşı günah işledikleri için gözlerinin ışığının söndüğü söyleniyordu. Şimdi de sonsuz karanlığın zorluklarına bir katır teslimiyetiyle boyun eğiyorlardı. Aklı başında dindar ve çalışkan insanlardı. Köylerine önemli bir misafir geldiğini duydukları zaman tarlalardaki işlerini bırakarak Harun Ür-Reşid'i dinlemeye koştular. Sesi kulaklarına o kadar güzel gelmişti ki onu karşılarında görür gibi oluyorlardı. Harun Ür-Reşid yanında bir de fil getirmişti. Körlerin hiçbiri daha önce böyle bir hayvanla karşılaşmamış olduğu için ona elleriyle dokunmak istediler. Bu mucize hayvanın ne olduğunu anlayabilmek için birbirlerini eziyorlardı. Ancak bu kargaşadan ürken fil şiddetli boru sesine benzeyen bir uyarı çığlığı attı. Bunun üzerine kalabalık korkuyla geri çekildi ve güvenli bir mesafede saygıyla beklemeye başladı. Hayvanın karnına dokunmuş olanlar şöyle dediler. Fil yumuşak derili büyük bir hayvandır. Dişlerine dokunmuş olanlar ise yeminle şöyle dediler. Hayır, fil ince hatlı ve taş sertliğinde bir hayvandır. Hortumuna dokunmuş olanlar ise onu bir tür büyük yılan olarak tasvir ediyordu. Bacaklarına dokunmuş olanlara göre fil denilen hayvan kabukları çatlak içinde ağaç kütüklerini andırıyordu. Böylece körlerin arasında sonu gelmez bir tartışma başladı. Köy birbirleriyle asla anlaşamayan dört gruba ayrıldı. Çünkü her biri kendisinin haklı olduğunu düşünüyordu. Bir filin ne olduğunu kendi elleriyle dokunup anlamamışlar mıydı? Gülüyorsunuz dostlar. Aptalların körlüğüne mi gülüyorsunuz? Kısıtlı algılarımızla kavradığımızı düşündüğümüz şeylerin gerçek yapıları hakkında acaba ne biliyoruz? Gerçeğin tümünü anladığımıza emin miyiz? Allah'ın selamı üzerine olsun, Peygamberimiz şöyle demişti. Gerçek rüyaya inanmayan biri Allah'a ve kıyamete de inanmaz. Peki bir rüyanın gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? Allah ona acısın, bir defasında Sultan Sancar'ın rüyasına erkeklik organını hayallarıyla beraber yutan bir yılan girmişti. Sancar'ın çağırttığı saray müneccimi bu rüyayı şöyle yorumladı. Ey müminlerin hükümdarı, sana kötü haber vermek zorundayım. Ailenin tüm fertlerini yitireceksin. Allah yardımcın olsun. Bunun üzerine sultan büyük bir üzüntüye boğuldu ve arar attığından Ermeni bir müneccim daha getirtti. O da sultanın rüyasını dinledi, sonra da şöyle bağırdı. Allah'a şükürler olsun sultanım, sana mutlu bir haber vereceğim. Tüm sevdiklerinden ve akrabalarından daha uzun yaşayacaksın. Sultan bu mutlu haber nedeniyle ona teşekkür etti ve 100 gümüş ihsan etti. Oysa önceki müneccimin kesesi boş kalmıştı. Doğrusu da budur. Çünkü içerik kadar şekil de önemlidir. Bedensel yeteneklerinin geliştirilmesi eğitimlerinin sadece bir parçasıydı. Vakitlerinin büyük kısmını ruhlarını terbiye etmekle, özellikle de oruçla geçiriyorlardı. Alamut erkekleri için bu kavram sadece yemekten vazgeçilmesi anlamına gelmiyordu. Oruç tutmanın çok sayıda farklı yöntemi vardır dedi Hazim. Mesela uykusuz kalma, cinsel perhiz, konuşma yasağı. Hangi oruç türü en büyük fedakarlığı gerektirir diye sordu Orlando. Gözlerin ve kulakların mühürlenmesi, mutlak bir sessizlik ve en derin karanlık içinde insanoğlu güneşin altındaki en yalnız yaratıktır. 2 gün sonra çıldırmaya başladığını düşünürsün. Kalbinin atışı bir davulun gümbürtüsünü andırır. Kafatasının parçalanmak üzere olduğunu sanırsın. Damarlarındaki kan bir nehirden bile daha uğultulu akar. Ruhunun derinliklerinden kaynayan lavlara benzer hayaller yükselmeye başlar. Çaresiz bir şekilde kendinle baş başa kalırsın. Bu aşamada başlarını bir yere çarpıp kendilerini öldürmemeleri veya uçurumdan aşağı atlamamaları için adamların bağlanması gerekir. 3. günün akşamı üzerlerine büyük bir huzur, Allah'ın ışıltısı gelir. Dudaklarında aydınlanmanın gülümseyişi belirir. Bu eşiği bir kez aşan kimse artık asla bir zamanlar olduğu kişi olamaz. Dönüşüm tamamlanmış, tırtıl kanatlara kavuşmuştur. Tüm yaratıklar doğaları itibarıyla tembelliğe ve boş vermişliğe yatkındır. Ancak yokluk onları güçlü olmaya iter. Çölün sırrı da işte budur. Allah başka hiçbir yerde insanlarla çölde olduğu kadar açık bir şekilde konuşmaz. Çünkü çöl tüm yoklukların ve güçlüklerin odak noktasıdır. Susuzluk ve yaşam tehlikesi insanı arzularını dizginlemeye mecbur eder. İlahi olan her şey en açık şekliyle vazgeçme esnasında ortaya çıkar. Fedailerin gizemi de işte burada yatmaktadır. Ramazan öncesinde tutulan uyku orucu 3 gün ve 2 gece sürüyordu. Adamlar 4'er kişilik küçük hücrelere yerleşmiş, bağdaş kurarak sessizce bekliyorlardı. Önlerindeki yüksekçe bir podyumun üzerinde uyku imamı oturuyordu. Sağ elinde uzun bir bambu kamışı tutuyor, başları öne düşen adamların omuzlarına onunla sertçe vuruyordu. Bu nöbet sadece günde 5 kez kılınan namaz esnasında bozuluyordu. Sonunda uykuya duyulan susuzluk dayanılmaz bir hal alıyor, ölüm bile uykusuzluk işkencesinden kurtulabilmek için özlenen bir çareye dönüşüyordu. Bu arada bazıları Allah'ın sesini duyuyor, bazıları da melekler tarafından taşındıklarını söylüyordu. Orlando ise Adrian'ı çok yakınında hissediyordu. Sanki hemen yanında oturuyormuş gibi. Uyanık kalmasını sağlayan da bu histen başka bir şey değildi. Gözlerini kapadı ve kardeşini gördü. Ne kadar hüzünlü ve kayıp bir görünüşü vardı. Tıpkı bir ceset kadar solgundu. ''Sana ne oldu? Öldün mü?'' ''İnsanlar öldüğümü söylediklerinde onlara inanma. Ben ağaç tepelerindeki rüzgar, yağmur ve ateşim. En az senin kadar canlıyım.'' ''Seni seviyorum.'' dedi Orlando. ''Seni diğer insanlardan çok daha fazla seviyorum. Sana ihtiyacım var. Neredesin?'' ''Üzülme.'' diye gülümsedi Adrian. ''Her zaman yanındayım. Seninle beraberim.'' Ramazan sonrasında birlikte yenilen bayram yemeğine adamların sadece pek azı katılmıştı. ''Diğerleri nerede?'' diye sordu Orlando şaşkınlıkla. ''Aç değiller mi?'' ''Karılarıyla beraberler.'' diye karşılık verdi Hazim. Maide suresinde insanoğlunun kadınlarla beraber olmaya tıpkı yemek ve içmek kadar ihtiyaç duyduğu anlatılmaz mı? İbni Ömer, Ramazan'ın son gününün son akşam ezanından önce haremindeki kadınların üçüyle birden yatmıştı. Orucun gücüne ancak cinselliğin gücü üstün gelebilir. ''Cinsellik mi?'' diye sordu Orlando, doğru duymadığını sanarak. ''Yoksa cinsel perhiz mi demek istediniz?'' ''Hayır, cinselliği kastetmiştim.'' ''Bunu bana açıklamanız gerekiyor.'' Vücut, bünyesinde mantığın kavrayamadığı bir takım mesajlar barındırır. Vücudunun sesini dinle, kendini hisset, senden sana gelen algıları kavra. Vücut ve ruh farklı iki varlık değildir. Ruh sanıldığı gibi vücudun içinde bulunmaz, vücudun ta kendisidir. Tıpkı buharın da suyun içinde bulunmayıp onun kendisi olması gibi. Birçok insanın yaşamında vücuduyla ruhunu birbirinden ayıran tuhaf bir uçurum bulunmaktadır. Cennetten kovuluş bu ayrılıktan başka bir şey değildir. Vücuduyla ruhunu birleştirmeyi başaran kimse cennetin kapılarını ardına dek açmış demektir. Bunun anahtarı da cinselliktir. Orgazm tüm yaratıkların yaşamlarının büyülü merkezidir. Yaşayan tüm canlılar cennetteki ilk durumlarına geri dönmeye çabalarlar. Bitkilerin güzel kokulu çiçekleri, kuşların rengarenk tüyleri olmasaydı ne olurdu? Geyiğin boynuzları, aslanın yelesi, bülbülün şakıması, kelebeğin uçuşu, tümü de tek bir amaca hizmet eder, cinselliğe. Yaşayan ve yaşatan doğanın en yaratıcı, en tanrısal gücünü ifade etmek için cinsellik ne kadar aciz bir kelimedir oysa. Ama bir şeyin anlamı ne kadar geniş ve büyükse, onu kelimelerle ifade etmek de aynı ölçüde güçleşir. Dile getirilen öz, gerçek öz değildir asla. Dile getirilen isim, gerçek isim değildir asla. Demek aşkın, diye söze başladı Orlando. Hayır, aşk değil, diye sözünü kesti onun Hazim. Aşk, düşkün yüksek tabakanın bir icadıdır. Ben yaratılışın en yüksek gücünden, cinselliğin ta kendisinden söz ediyorum. Ruhsal güçlerin tümü cinsellikte hayat bulur. Eski ahitteki mezmurlarında Süleyman da cinsel yaşamın ruhsallığından övgüyle söz etmez mi? Hareminde 700 kadın bulunuyor olması, onun bu gücü gerçek anlamıyla yaşadığını göstermez mi? Muhammed de onunla aynı fikirdeydi. Cemaatimin en iyi üyesi, en fazla kadına sahip olanıdır. ''Siz de böyle mi düşünüyorsunuz?'' diye sordu Orlando. ''Ben şairlerimizin en büyüğü olduğunu kabul ettiğim Rumi ile aynı fikirdeyim. Şu uyarı onun ağzından çıkmıştır. Nerede olursan ol, bir sevgili olmaya çalış. Hem de sevgililerin en coşkulusu, en tutkulusu. Kadınsız geçen bir gün, aysız bir geceye benzer.''